SBS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/Turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz.
16 Ekim 2024 Çarşamba yayınımızla karşınızdayız. İyi günler dileyerek bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Bugün haberlerden sonra Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağız. Şimdi haberlerde de dinleyeceksiniz. Başbakan Anthony Albanese New South Wales Central Coast'ta 4 milyon 300 bin dolara ev satın aldı. Bu konudaki ayrıntılara da değineceğiz. Bugün ayrıca Avustralya yerli turizmi konusunda hazırladığımız bir bölümde yer alacak bu bölümü. Merhaba Avustralya dizimiz çerçevesinde dinleyeceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Hükümet, şirketlerin tüketiciyi sömürmesini engelleyecek yeni önlemleri açıkladı. Sydney'de ortaya çıkan ve ne olduğu belli olmayan atık maddeler nedeniyle halkın güney plajlarından kaçınmaları uyarısı yapıldı. Türkiye'de kredi kartlarından alınması planlanan tartışmalı savunma sanayi vergisi ertelendi. Bugün Tazmanya Üniversitesi'nde konuşma yapan Dışişleri Bakanı Penny Wong, Filistin yanlıları tarafından protesto edildi. Wong'un sözleri, Avustralya'nın İsrail'e yaptırım uygulamasını isteyen protestocular tarafından sık sık kesildi. Dışişleri Bakanı, uluslararası ilişkiler ve politika oluşturma hakkında bir konuşma yapıyordu. Penny Wong'un 45 dakikalık konuşması 10 kereden fazla kesintiye uğradı ve protestocular Avustralya'nın uluslararası hukuku çiğneyen İsrail'e neden yaptırım uygulamadığını sordu. Penny Wong birkaç kez sahneden inmek zorunda kaldı. Protestocular Gazze'de insanların parçaları Avustralya'da yapılan savaş uçaklarıyla bombalanıp öldürüldüğünü söyleyerek Penny Wong'a size destek veren insanları dinleyin, sen bizim temsilcimizsin diye seslendi. Dışişleri Bakanı da protestoculara ne söyleyeceğimi duymak mı istiyorsun yoksa sadece bana bağırmak mı istiyorsun diye seslendi. Penny Wong bu sabah sosyal medyada İsrail'in masum sivilleri öldürmesini kınayan bir paylaşım yapmıştı. Sydney'de halk gizemli siyah top şeklindeki atıklarla dolu güney plajlarından uzak durmaları konusunda uyarılıyor. Randwick Belediye Meclisi, Coogee plajındaki can kurtaranların içeriği açıklanamayan atıklar bulduğunu ve plajın ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını açıkladı. Yerel yetkililer atık materyalin kökenini ve bileşimini araştırıyor. Konsey kıyıya vuran siyah materyalin petrol sızıntılarından kaynaklanan katran topları olabileceğini söylüyor. Randwick Belediye Başkanı denizin üzerinde de petrol tabakası olduğuna dair bir bilgi geldiğini ancak henüz doğrulanmadığını söyledi. New South Wales Çevre Bakanı Penny Sharp konunun araştırıldığını söylüyor.
I can update that it's only at Coogee Beach. It hasn't. There's no evidence so far that it's in Waverley. The EPA is working with our agencies, with our.
Atıkların sadece Coogee plajında bulunduğunu söyleyen Çevre Bakanı, bilim insanlarının atık malzemenin cinsini tespit etmek için çalıştığını ve asıl kaynağını bulmak istediklerini söyledi. Bakan bu durumu beklenmedik ve sıra dışı olarak değerlendirdi. Federal muhalefet, Başbakan Albanese'nin multimilyon dolarlık bir ev alma kararını eleştirdi ve bu alışverişin zamanlamasının yanlışlığını vurguladı. Başbakan ve nişanlısı Jody Hayden, düğünlerinden önce New South Wales sahilindeki Copacabana'da 4 milyon 300 bin dolara 4 yatak odalı bir ev satın aldı. Ancak bu alışveriş tam konut krizinin ortasında federal hükümetin uygun fiyatlı emlak önlemlerini parlamentodan geçirmeye çalıştığı sırada gerçekleştiği için tartışma yarattı. Muhalefetin maliye sözcüsü Jane Hume, Albanese'nin kişisel yaşam hakkına sahip olduğunu ancak satın alma işleminin konut tartışmasıyla aynı zamana denk gelmesiyle ilgili bir sorun olduğunu söyledi.
I do have a problem with the timing and I do have a problem with the fact that this is very tone deaf during a housing crisis. Everybody has a right to a personal life. There's no doubt about that. And the Prime Minister.
Sorunum olayın zamanlamasıyla ilgili. Tam da bu konut krizinin ortasında olduğu için duyarsız bir durum. Elbette herkesin ve başbakanın kişisel hayatı var veya emeklilik hayalleri var. Ama birçok Avustralyalı ve bazı meslektaşları bunun bir an önce gerçekleşmesini istiyor sanırım diye konuştu Hume. Albanese ise evi erken emeklilik planları nedeniyle aldığı iddialarını reddetti. Devam eden sözleşmeleri iptal etmeyi zorlaştıran ve kafa karıştırıcı hale getiren abonelik tuzakları yakında yasaklanabilir. Albanese hükümeti müşterileri hesap açmaya ve işlemler sırasında gereksiz bilgiler vermeye zorlayan ve ayrıca ödemelerde gizli ücretler alan işletmelere yaptırım uygulamaya planlıyor. Federal Bakan Claire O'Neill bunun hükümetin yaşam maliyeti baskılarıyla mücadele etme yönündeki genel çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.
These sort of charges and these sort of irritations are the sting in the tail of every single transaction that we're making, whether it's buying a coffee or getting your car cleaned or all those other.
İster kahve alın, ister arabanızı temizletin, her yaptığımız ödemede bu tip masraflar ve bu tür rahatsızlıklar oluyor. Önemli olan bunun her Avustralyalı vergi mükellefi için vergi kesintileri, daha ucuz ilaçlar, çocuk bakım desteği, her haneye giden enerji yardımı gibi hükümetin yapabildiği gerçekten önemli şeylerle birlikte yürütülmesidir diye konuştu Bakan O'Clair. Alınacak önlemlere göre müşterilerin bir ürünü satın almak için sınırlı bir zamana sahip olduğunu iddia etmek gibi aldatıcı ve manipülatif uygulamalar da yasaklanacak. Müşterilerin ürün ve hizmetlerle ilgili sorunlar hakkında kendileriyle iletişime geçmesini zorlaştıran işletmeler de incelemeye alınacak. Orta Doğu ile ilgili bir haberimiz var. Amerikan yönetimi Gazze'ye insani yardımın artırılması için İsrail hükümetine 30 gün süre tanıdı. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e bir mektup göndererek Gazze'ye yapılacak yardımların artırılması için çağrıda bulundu. Mektupta bunun gerçekleşmemesi halinde Amerikan askeri yardımlarının bir kısmının kesilebileceği uyarısında bulunuldu. İsrail'in 1 Ekim itibariyle Gazze'nin kuzeyine ana geçiş noktasını kapatmasının ardından bölgeye hiçbir gıda yardımı yapılamıyor. Amerika'nın İsrail'e mektubu ve Orta Doğu'daki son gelişmeler hakkındaki bölümü haberlerin ardından dinleyebilirsiniz. Avustralya'da bir erkek geçmişe dönük yaklaşık 80 cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı. 54 yaşındaki erkek 1998 ile 2008 yılları arasında New South Wales Coffs Harbour bölgesinde 8 çocuğa cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor. Kasım 2023'te bir ihbar alan dedektifler soruşturma yapmak üzere Strike Force Drumble'u kurdu. Polis hapishane memurlarıyla birlikte çalıştı ve zanlıyı dün Goulburn Polis Karakolu'nda tutukladı. Bugün mahkemeye çıkarılan zanlının kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi. Türkiye haberlerine bakalım. Büyük Millet Meclisi'nde yapılan savunma sanayi destekleme fonu görüşmelerinin ertelenerek 2025 yılına bırakıldığı açıklandı. Erteleme kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla olduğu bildirildi. Türkiye'de limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 liralık savunma sanayi payı alınmasını öngören bir kanun teklifi hazırlanmıştı. Bu konuyu içeren teklifin mecliste görüşülmesine dün başlandı. Görüşmelerde muhalefet kanun teklifini eleştirdi. İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, kredi kartı limitinden vergi almak dünyanın en komik vergisi. Zeytung'un bile aklına gelmez. Motosikletten vergi alıyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok diye konuştu. İlerleyen saatlerde ise Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayi destekleme fonu teklifi görüşmelerinin sonlandırıldığını açıkladı. Ankara'da Filistin'in Geleceği konferansı düzenlendi. Konferans, Adalet ve Kalkınma Partisi Dış İlişkiler Bakanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığı tarafından organize edildi. Konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in işgal, yıkım ve soykırım politikasının 76 yıldır kesintisiz sürdüğünü söyledi. Erdoğan, giderek şımaran, giderek azgınlaşan İsrail durdurulmadığı takdirde bu yayılımcılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz. Biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasetteki çözüm süreci tartışmasına tepki gösterdi. Bahçeli müzakereleri sadece terör örgütünün değirmenine su taşımaktır diye nitelendirdi. PKK lideri Abdullah Öcalan'a çağrı yapan Bahçeli, Öcalan'dan örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etmesini istedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısına yanıt vererek, o zaman tecridi kaldırın, Sayın Öcalan'ın kendi örgütüne, kendi arkadaşlarına ne dediğini görelim diye yanıt verdi. MHP ve DEM Parti arasındaki diyaloğu değerlendiren DEM Parti Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti. Önder, konuşmanın bu meclisin temel işlevi olduğunu vaaz eden ve bu köklü meselemizi ilk defa bir tartışma eksenine çekmeye çalışan Sayın Cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli ve barış meselesinde gönül indiren herkese teşekkür etmek istiyorum ifadelerini kullandı. Döviz kuruna bakalım. 16 Ekim 2024 tarihi itibariyle 1 Avustralya doları 22 lira 86 kuruştan, 66 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerine gelince, FIFA 2026 Dünya Kupası Asya elemelerinde dün akşam Avustralya milli futbol takımı deplasmanda Japonya ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçta her iki takım da golleri kendi kalesine attı. Hava durumu ise şöyle. Başkent Canberra ara sıra sağanak yağışlı 20 derece. Sydney ara sıra sağanak yağışlı yine 20 derece. Melbourne ise ara sıra yağmurlu 24 derece. Adelaide genellikle güneşli 28, Perth yağışlı 22, Hobart parçalı bulutlu 22, Brisbane'da yağmur ihtimali söz konusu 26 ve Darwin ise ara sıra yağışlı 39 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımız İsmail Kayhan'la sürüyor.
Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Radyosunu geç açan dinleyicilerimiz için bugün hangi konuları kapsayacağımızı tekrar hatırlatalım. Önce Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağız. Ardından bugünün ve dünün konusu, Başbakan Albanizi'nin satın aldığı ev konusuna kısaca değineceğiz. Bugün ayrıca Merhaba Avustralya dizimizde Aborjin Turizmi, Avustralya Yerli Turizmi konusunda hazırladığımız bölümde yer alacak. Mesaj da gönderebileceksiniz tabii. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Mesajlarınızla aslında başlamak istiyorum. Kolay gelsin, işiniz zor demiş bu dinleyicimiz. Dinleyicimizin adı Nuriye Hanım. Hiçbir eleştiriye izin verilmeyen, eleştiren herkesin cezalandırıldığı, demokrasiyi, özgürlüğü, insan haklarını savunmanın suç sayıldığı bir ülke oldu Türkiye. Bir kişinin yönettiği ülke işte. 23 yıldır ülkeyi yönetenlere asla inanmıyorum, güvenmiyorum diye yazmış bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Necdet Bey, gazetecilik Necdet Çimenli. Gazetecilik düşünüldüğü gibi bir iş değil, zor iş, bilhassa savaş muhabirliği. Orta Doğu'da savaş başladığından bu yana 130 gazeteci vefat etti. Onlara rahmet diler, ailelerine sabır dilerim diyor Necdet Bey. Hakikaten de 100'ün üzerinde, 130 tam rakamını bilmiyorum ama bugüne kadar ölen gazeteci sayısı gerçekten çok yüksek. Bondi'dan Harry yazıyor. 750 liralık diyor bu kredi kartlarından alınması diyor Türkiye savunma sanayisi için küçük bir miktar. Şimdi haberlerde dinlediğiniz gibi tasarı geri çekildi veya ertelendi. Harry belki bunu duymadan yazdı bunu. Yeni vergi diyor. Savunma teknolojisi, Türkiye'de yapılacak savunma teknolojisi için büyük bir para değildir. Ama hükümet geri çekti. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek seneye ertelemiş bu planı. Fevzi Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2016 yılında 80 küsür ülkeyle bilgi paylaşımı hakkında bilgiler var. Buradaki geliriniz, Türkiye'deki geliriniz, buradaki geliriniz Türkiye'ye, Türkiye'deki geliriniz buraya bildirilecek diyor Fevzi Bey. Evet, bu birkaç yıl önce oldukça popüler bir konuydu ama bu işleri bilen biriyle konuşuyordum da bir süre önce. Şöyle bir şey özetleyebilirim. Türk parasının değerinin oldukça düşmesi dolayısıyla Türkiye'de elde edilen gelirin Avustralya'daki vergiye çok fazla etkisi olacağı düşünülmüyor. Çünkü yani oradan elde edilen gelir çok ciddi bir gelir olarak görülmüyor Avustralya'da, Avustralya'nın bakış açısıyla. Evet, kaçırdığınız bölümleri de dilediğiniz zaman internet sitemizden sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından da dinleyebileceğimizi tekrar hatırlatıp kısa bir reklam arası verelim.
Amerikan yönetimi Gazze'ye insani yardımın artırılması için İsrail hükümetine 30 gün süre tanıdı. Bunun gerçekleşmemesi halinde Amerikan askeri yardımlarının bir kısmının kesilebileceği uyarısında bulundu. İsrail'in 1 Ekim itibariyle Gazze'nin kuzeyine ana geçiş noktasını kapatmasının ardından hiçbir gıda yardımı yapılamıyor ve bölgedeki açlık riski artıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e 13 Ekim'de bir mektup göndererek Gazze'ye yapılacak yardımların artırılması için çağrıda bulundular. Mektupta, çeşitli tahliye emirleriyle yerlerinden olan 1 milyon 700 binden fazla kişinin Gazze'nin sahil şeridinde çok dar bir alanda sıkıştığı ve ölümcül bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya olduğu vurgulanıyor. Mektupta ayrıca İsrail hükümetinden bu gidişatı değiştirmek için bu ay içinde acil ve sürekli önlemler alması isteniyor. İki bakan bu önlemlerin alınmamasının Amerikan politikalarını etkileyebileceğini ifade ediyor. Mektupta insani yardımı engelleyen ülkelere askeri yardımın sınırlandırılmasıyla ilgili Amerikan yasa ve mevzuatına da gönderme yapılıyor. Ankara'da düzenlenen Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinden İsrail'e yaptırım çağrısı geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sözün bittiğini ifade ettiği konuşmasında İsrail'in ekonomik, askeri ve siyasi bir bedel ödemesi gerektiğini savundu. Fidan İsrail'in boykot edilmesi gerektiğini de söyledi. Amerika, İsrail'e mektupla ultimatum çektiği sıralarda İsrail'de Gazze ve Lübnan'daki operasyonlarına devam ediyor. İsrail her iki bölgedeki operasyonlarında hastanelere ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerine saldırmakla suçlanıyor. Gazze'nin orta kesimindeki Der al-Balah kentinde Mahmudiye Vadi, kendisinin ve ailesinin yaşadığı çadırdan geriye kalan tek şey olan kömürleşmiş malzeme ve enkaz yığınına işaret ediyor. İsrail'in son hava saldırısı Mescid-i Aksa Hastanesi yerleşkesinin yakınına isabet etti. Burada yaklaşık 500 yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı hastane avlusundaki çadırların yanıp küle dönmesine neden oldu. Çadırı yanan bir kadın bir kez daha sığınacak yeri kalmadığını söylüyor. Hastane, okul veya herhangi bir yer olsun, güvenli bir yer yok. Yaklaşık 5 gün önce bir okulu vurdular. Bugün de çadırları vurdular. Çok fazla can kaybı yaşandı. Bugün çadırım gitti. Ne yapabilirim diye anlatıyor yaşadıklarını. Mescid-i Aksa Hastanesi'nin bahçesindeki yangında 4 kişi hayatını kaybederken 25 kişi de ciddi yanıklar oluştu. Avni Hatap, çadırında uyurken bir patlamayla uyandığını söylüyor. Ardından çıkan yangında mahsur kalanları kurtarmak için çabalamış.
There were people trapped inside the fire and we were unable to pull them out.
Ateşin içinde mahsur kalan insanlar vardı ve onları çıkaramadık. Gözlerinizin önünde diri diri yanan bir insan ve onu kurtaramıyorsunuz. Küle dönüyor diye anlattı olanları. İsrail hava saldırısının sorumluluğunu üstlendi ve hastanede olduğuna inandığı Hamas militanlarının peşine düştüğünü söyledi. Ancak bu iddiasını kanıtlayacak bir veri ortaya koymadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldırıyı kınadı. Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, insani yardım personelinin hastanedeki hasarı değerlendirdiğini ve çocuk felci aşılarının bir sonraki aşamasını uygulamaya koyma planının sürdüğünü söyledi.
The Al-Aqsa Hospital was also meant to be used as one of the polio vaccination sites.
El-Aqsa Hastanesi çocuk felci aşılama alanlarından biriydi. Avluya sığınan yüzlerce yerinden edilmiş aileden yaklaşık 40 aile bu durumdan etkilendi. Bunların yarısı yangında çocuklarını ve çadırlarını kaybetti diyen Dujarric, tüm bunlara rağmen çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turunun dün başladığını duyurdu. İsrail ordusu Gazze şeridindeki mülteci kamplarından birine ev sahipliğini yapan Cabalya'ya kara saldırısını sürdürüyor. Ancak sivilleri Gazze'nin kuzeyinden temizlemek için sistematik bir planı olduğu yönündeki iddiaları reddediyor. Bu arada Lübnan'da savaşın güneyden kuzeye doğru yayıldığı haberleri geliyor. Lübnan Kızıl Haçı, İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Zahta bölgesindeki bir kasabaya düzenlediği baskında en az 18 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin de yaralandığını ve bunun bölgedeki ilk saldırı olduğunu açıkladı. Öte yandan Lübnan'daki Birleşmiş Milletler'e bağlı barış gücü askerlerinin güvenliği konusunda endişeler sürüyor. İsrail'in Lübnan'da 45 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren barış koruma misyonuna yönelik saldırıları uluslararası toplum tarafından geniş çapta kınandı. Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Koruma Misyonu UNIFIL bu ihlalleri şok edici olarak nitelendirdi. 1982 yılında İsrail Lübnan'ı ikinci kez işgal etti ve ardından ülke içinde bir güvenlik bölgesi kurdu. Bu bölge İsrail 2000 yılında geri çekilene kadar orada kaldı. 2000 yılına gelindiğinde Birleşmiş Milletler Barış Koruma Misyonu UNIFIL, İsrail kuvvetlerinin tamamen geri çekilmesini sağlamak için Lübnan'ın güneyi boyunca 120 kilometreyi kapsayan bir alan olan Mavi Hattı kurdu. Lübnan ve İsrail'in devam eden bir sınır anlaşmazlığı olması nedeniyle Mavi Hat iki ülke arasında fiili bir sınır görevi görüyor. UNIFIL birlikleri sınır ihlallerini izlemek ve bölgeyi güvende tutmakla görevli. Türkiye 2006 yılından bu yana UNIFIL'de aktif bir rol oynuyor ve hem kara hem de deniz operasyonlarına destek sağlıyor. Türk Deniz Kuvvetleri TCG Beykoz korveti ile silah kaçakçılığını önlemek ve güvenliği sağlamak için Lübnan kıyılarında düzenli devriyeler gerçekleştiriyor. Gemi 90 kişilik mürettebatıyla bölgede uluslararası deniz hukukunun uygulanmasında yardımcı oluyor. UNIFIL Barış Gücü Sözcüsü Andrea Tenetti, Lübnan'ın güneyinde barış gücü askerlerine kasıtlı saldırılar yapıldığını ve son günlerde 5 askerin yaralandığını söyledi. Ancak İsrailli yetkililer bu kasıtlı iddiasını reddediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Hizbullah militanlarını hedef almaya devam edeceğini ve Birleşmiş Milletler askerlerinin yolundan çekilmesini söyledi.
Israel has every right to defend itself against Hezbollah and will continue to do so. We regret any harm done to UNIFIL personnel.
İsrail'in Hizbullah'a karşı her şekilde kendini savunma hakkı vardır ve öyle de yapmaya devam edeceğiz diyen Netanyahu, UNIFIL askerlerinin yaralanmasından dolayı üzgün olduklarını belirterek, İsrail ordusunun bu tip olaylardan olabildiğince kaçındığını vurguladı. Netanyahu, UNIFIL askerlerinin güvenliği için en iyi yolun İsrail'in istediği gibi geçici olarak çekilmesi olduğunu da sözlerine ekledi. Ancak Netanyahu'nun bu isteği gerçekleşmeyecek. Lübnan'da Birleşmiş Milletler UNIFIL gücü yerinde kalmayı planlıyor. Dr. Tom Clonan, bir zamanlar İrlanda'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü birliklerine komuta ediyordu. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler birliklerinin Lübnan'daki çatışma bölgelerini boşaltma talebinin desteklenmeyeceğini söylüyor.
I think Netanyahu's demand that the troops evacuate is a very clear signal that
Clonan, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler askerlerinin bölgeden çekilmesi talebinin sahadaki İsrail ordusunun hareketlerinin sadece anlık durumlara değil, politik ve askeri stratejilerle Birleşmiş Milletleri oradan çıkarmayı istediğini gösterdiğini söyledi. Oysa bu birlik 50 ülkeden 10 bin askerden oluşuyor. Onlar uluslararası toplumun sahadaki gözleri ve kulakları ifadesini kullandı. Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan, Ürdün, Suriye, İsrail ve Mısır'da faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Ateşkes Denetleme Örgütü'nde 12 personeli bulunuyor. Avustralya Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü, Orta Doğu'daki tüm Avustralyalı personelin güvende olduğunu ve güvenlik önlemlerinin sürekli olarak gözden geçirildiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Lübnan'da Birleşmiş Milletler'in herhangi bir personelini veya merkezini hedef almasının kabul edilemez olduğunu ve sona ermesi gerektiği açıklamasını yaptı.
Seda'nın hazırladığı bölümü ben de sizlerle birlikte dinledim ve dinlerken aklıma gelen bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesut Uyar'ın ismini bilenleriniz olabilir. Mesut Uyar Türkiye'de asker kökenli bir kişi ve Avustralya'da uzun süre akademisyen, daha doğrusu askerlikten akademiye atlamış bir kişi, askeri tarihçi, askeri tarihi uzmanı. Şimdi Türkiye'ye geri döndü galiba. Burada Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde akademisyendi. Onun geçen gün bir paylaşımını gördüm. Bu Birleşmiş Milletler askerlerine karşı İsrail'in Lübnan'daki girişimlerine karşı. Şimdi Seda da söyledi, 12 Avustralyalı Birleşmiş Milletler askeri Lübnan'da, Beyrut'ta görev yapıyor. UNIFIL askerleri deniyor bunlara, Birleşmiş Milletler askerleri. Mesut Uyar da 92'de Türk askeri olduğunu paylaşmıştı geçtiğimiz günlerde. Bir haber çıkmadığına göre demek ki o askerler iyi. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Haberlerde de dinlediniz. Başbakan Anthony Albanese'nin New South Wales'in Central Coast kıyılarında çok güzel bir noktada resimlerini de gördük gazetelerde. Satın aldığı 4.3 milyon dolarlık ev dünden beri Avustralya'nın gündeminde. Elif Hanım da bu konuya ilişkin mesaj göndermiş. Onu da birazdan okuyacağım. Bu konuya bir soruyla başlamak istiyorum. Tarih tekerrür eder mi sorusu. Yani Günümüz Türkçesiyle tarih kendini tekrar eder mi? Yani tarihte olan bir şey tekrar meydana gelir mi? Bu sorunun yanıtı hem evet hem hayır. Çünkü örneğin her ülkede seçim olur ve belli aralıklarla tarih bu şekilde kendini tekrar eder. Ya da savaşlar. Her savaş tarihin tekrarı değil midir? Öte yandan hayır. Her seçim bir öncekinin tam tekrarı değildir. Her savaşta bir önceki savaşın aynısı değildir. Şimdi bunu neden söyledim? 2019 yılındaki orman yangınları dönemini düşünün. Orman yangınları sırasında eski başbakan Scott Morrison'ın ailesiyle Hawaii'ye tatile gitmesiyle şu an hayat pahalılığı ve konut sıkıntısı döneminde başbakan Anthony Albanese'nin New South Wales'te Central Coast'ta en güzel sahillerden biri Copacabana'da yüksek bir tepede okyanus manzaralı 4 milyon 300 bin dolar vermiş 4 oda 3 tuvalet bir ev alması acaba Scott Morrison'la Anthony Albanese bakımından tarihin bir tekrarı mı? İki başbakan da yanlış bir zamanlamayla yanlış bir şey yaparak başbakanlık tarihinde bir tarihin tekerrürü mü meydana geldi acaba? Başbakan nişanlısı Judy Hayden'la gelecek yıl evlenecek. Hawaii tatili ve tatil sırasında Sydney'deki radyoya orman yangınları ile ilgili "Orada olsam ne olacak? Hortumu ben mi tutuyorum?" diye yorum yapan Morrison'a o zaman çok pahalıya mal olmuştu. Anlaşılan bu anlamda tarih tekerrür ediyor ve Morrison duyarsızlığı Albanese'nin de başına geliyor diye yorumlar var. Eleştirenler başbakanın tutumunu halktan kopukluğun işareti sayıyor. Avustralyalı inim inim inlerken sen işin gücün arasında 4 milyon 300 bin dolara ev al. Olacak iş mi? Diyenler yorumlar böyle. Morrison'ın umursamazlığından farkı ne diyenler var. Elbette her başbakanın tatil yapması, emlak satın alması hakkı var. Hiç kimsenin buna bir şey diyeceği yok ama zamanlama önemli diye altı çiziliyor. Muhalefet finansman sözcüsü Jane Hume da tam da bu noktaya değiniyor.
I do have a problem with the timing and I do have a problem with the fact that this is very tone deaf during a housing crisis. Everybody has a right to a personal life. There's no doubt about that and the Prime Minister has every right to make plans for his retirement. But
evet, öte yandan başbakanın erken emeklilik yani bu önümüzdeki seçimi kaybedip artık emekliye ayrılacağı yeni eşiyle birlikte yeni evine taşınacağı dedikoduları da almış başını gidiyor tabii. Haber dün Sydney'de bir radyo patlattı bu haberi. Dünden beri başbakanın evi Avustralya'nın gündeminde. Bu kriz ortamında şahane manzaralı bir uçurumun kenarında 4 oda 3 banyolu lüks bir villa satın almış. Sanki yani şu an öyle bir hava var ki sanki başbakan bu evi vergi mükelleflerinin parasıyla satın almış gibi bir yankı uyandırdı. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429-99-62-63. Evet, Elif Hanım'ın mesajına dönelim. Albanese'yi 4 milyonluk ev almakla eleştirenler Erdoğan'ın halkın parasıyla yaptırdığı sarayı eleştirenlere Erdoğan'ın halkın parasıyla yaptığı sarayı göstersinler diyor Elif Hanım gönderdiği mesajında. Bir mesajda Melbourne'dan Atatürkçü yazmış. Zamanında tank palet fabrikasını 50 milyona satan anlayış şimdi ille de savunma sanayine katkı diye getirdiği zamma ancak kendileri gibi olanlar inanır diyor. Biraz önce de belirttiğim gibi geri çektiler şimdilik diyelim. Biraz önce Avustralya ve Türkiye'nin karşılıklı bilgi alışverişi konusuna değinmişti Fevzi Bey. Evet, doğru. Bankadaki hesapların miktarı 31 Aralık 2024'ten itibaren bildirilecek. Biraz önce de söylediğim gibi burada bu işleri bilen birinin bana söylediği, Türkiye'den gelecek gelirler böyle vergi dairesinin peşine düşebileceği büyüklükte, çok büyük bölümü, ezici bölümü, yani emekli maaşları falan gibi küçük paralar olacağı için vergi dairesi pek ilgilenmez şeklinde yorumlar yok değil. Tabii bunu bilemeyiz. Vergi dairesinin bileceği bir iş.
Avustralya'da yakında sosyal medyada haberlere daha az yer verilecek. Bu nedenle SBS Audio uygulamasını indirmenin tam zamanı. Böylece sizin için önemli konularda SBS Türkçe podcastlarında yayınladığımız haberlerimize, söyleşilerimize, hikayelere ulaşabileceksiniz.
Bugün epey mesaj var doğrusu. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Kral 3. Charles daha önce Avustralya'ya prens unvanıyla yaptığı pek çok ziyaret sonrası ilk kez kral sıfatıyla geliyor. Bu ziyaret 17. ziyareti olacak Charles'ın. Prens Charles'tı, şimdi artık Kral 3. Charles. Hatta 6 ay burada bir burada dediğim Victoria'da Geelong Grammar'ın bir kampüsünde Victoria Artlerindeki 6 ayda öğrencilik yapmış. 1966'da çok gençken. Ayın 22'sinde yani önümüzdeki salı günü Sydney'de Opera House'un ön avlusunda, bunun ne demek olduğunu tam bilmiyorum, front court diye geçiyor. Tam neresi olduğunu bilmiyorum. Opera House'un front court'unda, ön avlusunda halkı selamlayacak Kral 3. Charles. Majestelerinin ziyareti nedeniyle Körfez'de gemi ve tekneler geçiş yapacak. Havada uçaklar uçurulacak. Yani bir festival havası olacak Sydney'de 22 Ekim günü. Ziyarete Kraliçe Kamala da katılıyor bildiğiniz gibi. Dediğim gibi mesajlar bugün çok. Mahmut Bey biraz önce tarihten tarih tekerrür mü ediyor sorusuyla başlamıştık başbakanın evi konusuna. Tarihten ders alınmazsa elbette tekrar eder diyor Mahmut Bey gönderdiği mesajında. Necdet Bey de Türkiye'de Sayın Erdoğan kendisine 1100 odalı malikane yaptırırken Sayın Albanizi'nin 4 odalı ev alması biraz zamanlama hatası ama yakışır diyor bu dinleyicimiz de. Zaten bu yakışırlık meselesi, pardon, zamanlama meselesi biraz problem. Kimse başbakana ya sen bu parayı nereden buldun filan gibi bir sıkıntısı yok. Bu para nerede geldi filan gibi bir sıkıntı yok. Sadece bir zamanlama meselesine dikkat çekiliyor Necdet Bey dediğiniz gibi. 0429 99 62 63. Şimdi Merhaba Avustralya dizimiz çerçevesinde aborjin turizmi konusunu ele aldığımız bölümü dinliyoruz. Bunu ayrıca yazı olarak ve podcast olarak internet sayfamızda da yayınladık. Avustralya'da gerçek bir gezi tecrübesi yaşamak ister misiniz? Vahşi doğa, yiyecek, sanat veya lüks. Ne tür bir gezi isterseniz isteyin, bu topraklarla 65 bin yıllık geçmişi olan birinin rehberliğinde pek çok ilk uluslar turizm tecrübesi yaşayabilirsiniz. Böylece sadece derin bir tecrübe yaşamakla kalmayacak, ilk halkların kültürel ve ekonomik gelişimine de yardımcı olacaksınız. Turistler gezilerinde gün geçtikçe daha özgün ve kültürel olarak derin şeyler arıyor. Turizm Avustralya bu arayışın farkında ve talebin ilk halklar turizmine ilgiyi artırdığını görüyor. Turizm Avustralya'ya bağlı olarak çalışan ve yerli kültürünü tanıtan Discover Aboriginal Experience Genel Müdürü Nicole Mitchell, turistlerin Avustralya yerlilerinin kültürü ve toprakları hakkında daha çok şey öğrenmek istediğine işaret ediyor.
In the 2023 calendar year, We had 969,000 international visitors who participated in Indigenous tourism experience while visiting Australia.
Mitchell, 2023 yılında Avustralya'ya gelen ve gezilerinin bir aşamasında yerli turizmine katılan 969 bin yabancı turist olduğunu söylüyor. Memnuniyetle belirtmeliyim ki 2019-2023 arasında yerli turist sayısında %22 artış kaydedildi. Yani 1 milyon 185 bin yerli turist aborjin turizmi tecrübesi yaşadı diyor. Discover Aboriginal Experience'in gerçekleştirdiği her geziye aborjin veya Torres Boğazı adaları yerlileri rehberlik eder. Ve aslında kendi hikayelerini anlatır diye de ekliyor.
When you go on holidays, it's often the people that you meet that are in your memories that you hold forever. And that's really the case with our Indigenous guides.
Michelle, ziyaretçilerin etkinliklere katılarak derin bir kültürel deneyim yaşayabileceğini söylüyor. Sydney'in kuzeyinde Warami'de sanat sınıflarına katılabilir veya bir motorun üzerine atlayıp kum tepelerini aşabilir ve kültürü öğrenebilirsiniz. Bu ülkenin gerçeğini, karayı, kültürü ve çeşitliliği yerli bir rehberin gözünden öğrenmeye paha biçilmez. Queensland'ın kuzey ucunda Kogoyalanji kabilesinden Yuan Walker, Walkabout Culture Adventures adlı turizm şirketini yönetiyor.
And to truly get an understanding of the land and sea that you're traveling on, no better way than from learning from the oldest living cultures that have occupied those areas since the beginning.
Walker, eğer aborjin kültür ve tarihini öğrenmek istiyorsanız, en iyisi bunu aborjinlerin gözünden anlatacak aborjin birinden öğrenmenizdir. Üzerinde dolaştığınız toprağın ve denizin gerçek öyküsünü ancak bu yolla öğrenebilirsiniz diyor. Ta başlangıçtan bu yana burada bulunan, tarihin en eski yaşayan kültürlerinden öğrenmekten daha iyi bir yol yok. Walker, ziyaretçiler için Port Douglas yakınlarında 135 milyon yaşındaki Daintree yağmur ormanlarında turlar düzenliyor. Ziyaretçilere farklı ekosistemler, tarih, gelenekler, doğal kaynaklar konusunda bilgi veriyor ve onlara orman yiyeceklerini tattırıyor.
We take them walking through different ecosystems from beach habitat, mangrove habitat and rainforest.
Yiyecek bir ülkeyi turistlere tanıtmak için en iyi araçlardan biri. Yerli lezzet turları turistlerin en çok ilgi gösterdiği turizm aktivitelerinden biri. Orman yiyeceklerinin benzersiz tadı ve hazırlanışı gün geçtikçe daha çok ilgi çekiyor. Kungas Kenkuk'un kurucularından Raylene Brown, kuzey bölgesinde büyüyen lezzet turizmi sektöründe çalışıyor. Ünlü Larapinta çöl yürüyüşlerine katılanlara çöl yiyecekleri tattırıyor.
Really getting a big resurgence of interest in how and why these foods were so good for us, and it's being found now that they chose really nutritious food so people could survive out here.
Vahşi doğada sadece yürüyüş turları söz konusu değil. Avustralya'nın doğal güzellik ve vahşi doğasını öğrenmenin pek çok yolu var. Kamp çadırında veya lüks kabinde konaklamalı, tekne turları, manzara seyretme uçuşları ve dört çekerli araçlarla safari turlarına katılmak da mümkün. Milli parklarda bazıları 20 bin yıl önce çizilmiş, dünyanın en eski duvar ve kaya resimleri görülebilir. Yerli rehberler bu alanların kültürel önemini anlatır. Kuzey bölgesinde Kakadu Milli Parkı, çevre ve kültürel değerleriyle Dünya Mirası listesinde yer alır. Bu parktaki duvar ve taşların üzerine çizilmiş resimlerin yoğunluğu dünyanın başka bir yerinde görülmez. Şelaleler, plajlar, vahşi doğa ve nehirlerde yüzülebilecek oyuklarla Batı Avustralya'daki Kimberley'de kaya resimleri galerileriyle popüler bir yerdir. Central Avustralya'daki Maruka Arts, çöl toplumlarında yaşayan 900 sanatçının ortak oluşumudur. Yerel sanatçılar yurtlarından ayrılmadan sanat ürünlerini Maruka Arts aracılığıyla satar, çalışma atölyeleri ve kültürel turlar düzenler. Antik çöl yaşam tarzını ziyaretçilerle paylaşırlar. Nicole Mitchell, popüler dot paints olarak adlandırılan noktalardan oluşan resimler çalışma atölyeleri konusunda bu atölye çalışmalarını sanatçılar yerel Pitjantjatjara dilinde gerçekleştirirler. Böylece dilin canlı kalmasına da yardımcı olurlar diyor.
They can get a source of income through the art that they're sharing by Mariku Art. And also Mariku's dot painting workshops. You've got the community involved.
Yerlilerin önderliğindeki turizm sadece yerel toplumlara gelir getirmez. Ayrıca kültürün sürdürülmesini de sağlar. Juan Walker düzenlediği kültür turlarının ziyaretçileri aborjin tarihi, kendi aile tarihi konusunda eğittiğini söylüyor.
So rather than having to move away for work, it's allowed me to stay close to my family, close to my people. And connected to the land.
Walker, iş için uzaklara gitmeme gerek yok. Bir yandan insanları eğitirken ailemden, halkımdan ve yurdumdan da ayrılmak zorunda kalmıyorum. Geleneklerimi, tarihimi anlatırken insanlara ziyaretleri sırasında üzerinde yürüdükleri kara, yüzdükleri deniz ve nehirlere saygı duymayı öğretirken de para kazanıyorum diyor. Yerli kültürünün çöllerde yaşadığına inanılır. Ancak kentlerde de zengin hikayelerle karşılaşırsınız. İlk uluslar öykücüsü Bunjalong kabilesinden Kylie Ivory, Sydney Harbour Köprüsü'nü tırmanan ziyaretçilere rehberlik ediyor. Ivory, tırmanma turlarını uzlaşma tırmanışı olarak kabul ettiğini söylüyor.
And then like especially when that first week comes, it's pretty good to stop and point at the harbour where they would have gone, where the lands are, especially when I'm pointing at landmarks for the indigenous people. And of course we got the photo spots.
Ivory, tırmanış sırasında görülebilen ve aborjinler için önemli olan noktaları tırmananlara gösterip hikayesini, atalarının bölgede nasıl yaşadığını ve Avrupalı yerleşimciler gelince bölgenin nasıl değiştiğini anlatıyor.
It's also a good way for me to make sure I keep my memory fresh. It doesn't make me want to push further and find out more things to try and include more mobs. Make sure I'm not messing up names.
Melbourne'ın kalbinde Yarra Nehri boyunca sergilenen yerli sanat yapıtları için düzenlenen Birarung Willam Walk turuna da katılabilirsiniz. Bu turda zaman içinde çevrenin nasıl değiştiğini, bölgenin yerel Kulin halkı için bir toplanma merkezi olduğunu öğreneceksiniz. Tazmanya'daysa aborjinlerin önderliğinde Nipaluna Hobart turu gerçekleştirilir. 90 dakikalık yürüyüş ve performans, yerel Palawa halkının güçlü ancak karanlık tarihini anlatır. Nicole Mitchell, yerlilerin inisiyatifindeki bu deneyimlerle yerli ve yerli olmayanların kültürel bilgiyi paylaştığını söylüyor ve uzlaşmaya giden güçlü bir unsur olduğunu ekliyor.
One of the guides actually mentioned to me, we have to share culture to keep culture.
Michelle, insanlar Avustralya'daki pek çok kültürü öğreniyorlar. Toplum hikayesini anlatmak için onlara açılıyor. Rehberlerden biri bana, kültürü korumak için paylaşmak gerek demişti, diyor. Dinlediğiniz bu bölümü internette SBS Türkçe'nin Merhaba Avustralya bölümünde hem podcast hem yazı olarak görebilirsiniz. Yazıda burada bahsettiğimiz kuruluşların linkleri de var. Yani daha ayrıntılı bilgi alma imkanınız olabilir eğer bu yazıya gidecek olursanız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız ve programımızı bir müzikle kapatacağız.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Evet, böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik. Mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Epey mesaj geldi, hepsini okuma imkanı da olmadı. Bu mesajlar için çok teşekkürler. Yarınki yayınımızda programı Nejat Başar devralacak. Mikrofonun başına Nejat geçecek. Yine birlikte olabilmek ümidiyle sizlere Sevengül Bahadır'la veda ediyoruz. Parçanın adı Hoşça Kal Dostum. Esen kalın.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.